bize istikameti tamme ihsan eylesin. Bir anlamda bu istikameti elde etme, elde ettikten sonra muhafaza etme ortamını yitirdik. O blokaj ayağımızın altından kaydı veya kırıldı. Veya kırılma, şiddetli kırılma ihtimali taşıyor. Biz de onun karşısında yine taşıyor kelimesiyle diyeyim, endişe taşıyoruz, endişeleniyoruz. Bütün kırılmasın, dağılmasın, çözülmesin, ayağımızın altından kayıp gitmesin. Fakat esas biz yapan şeyleri çoktan, argümanlar deyin Frenkçe, çoktan kaybettik. Yani çok mükemmel bir yuvamız vardı bizim. Anne baba olmanın yanı başında aynı zamanda birer mürebbi mürebbiyeydiler. Ced ve cedde birer mürebbi ve mürebbiyeydi. Sokaktaki çocuk oyunları bile bizim düşünce dünyamıza göre adeta oyun bizim düşünce dünyamızın şiirini meşk ediyor gibi bir atmosfer vardı. Biz bunları görmedik ama bu kültürle yetişmiş kalıntılara şahit olduk. Ama o değerler bir yönüyle o yuva yıkıldı. O sokak tarumar oldu. O medrese ruhunu kaybetti. Kalbi ve ruhi hayattan uzaklaştı. Kitapların satırları arasında kendini teselli edecek şeyler aramaya durdu. Yaptığı şeyler aslında belki müptediane şeyler ama müntehiyane şeylere ulaşmak için işin elifbesi veya ebcedi mahiyetindeydi. O lazımdı. Fakat medrese hep onu da emekledi durdu. O kalbi ve ruhi hayata bir türlü yönelemedi. Bir taraftan İbn Sina olurken bir taraftan Ebu Hanife olmayı, Şafi olmayı, estağfurullah daha büyükleri var. Ebu Bekir olmayı, Ömer olmayı, Osman olmayı, Ali olmayı akıl edemediler, düşünemediler. Fünunu müsbete yabancı nesebi gayri sahi bir sistemmiş gibi mektepten de kovuldu, dışarıya atıldı. Medreseden de kovuldu, dışarıya atıldı. Tekkeden ve zaviyeden de kovuldu, dışarıya atıldı. Ve böylece toplum çok korkunç bir parçalanmayla karşı karşıya kaldı. İnsanlar nasıl doğruyu bulacaklardı? Yuva nasıl mükemmel olacaktı? Yetişen nesiller nasıl istikamet içinde olacaklardı? Yuva isterseniz ona bir molekül nazarıyla bakabilirsiniz. Cemiyet heyeti umumiyetini teşkil eden moleküller nazarıyla bakabilirsiniz. Mikro aleme inerek ona atom nazarıyla da bakabilirsiniz. Anneyi, babayı, onun nötronu, protonu olarak görürsünüz. Onların etrafında pervane gibi o cazibeye kapılıp dönen elektronları da evlat gibi görebilirsiniz. Kız gibi, oğlan gibi görebilirsiniz. Sistem böyle, birisi ilel merkez cazibesiyle onlar hep kendi düşünce dünyasının etrafında döndürüyorsa şayet, onların alacağı şey de olacaktır. Anne, baba nasılsa öyle olacaktır. Kemâ tekunu yuvalla aleyküm. Yuva böyleyse, sokakta hep o duyguyu soluklayacaktır. O boşun olmayacaktır. Camiye gittiği zaman da oraya heyecanını da götürecektir. Camide bir heyecan tufanı köpürüp duracaktır. Hatip bazen kutbeyi okurken belki orada tıkanacaktır. Vaiz vaaz ederken belki tıkanacaktır. Heyecanları kendini boğacak hale gelecektir. Böyle bir mükemmel yuva İyi, güzeli, doğurmada çok doğurgan, bir yönüyle salih dairelere açık, bir yönüyle bir rahmi mader gibidir. Bir anne karnı gibidir. bir kuluçkanın altındaki yumurtalar gibidir. O müstakim, o sağlam blokaj üzerinde meydana gelecek nesiller istikbal vaat eder. Onlar da arkadan gelenlere onu öyle gösterirler. Raşid halifeler aşere-i mübeşşere sabikunu evvelun 40'a varıncaya kadar husus onların boylarını ölçecek yeryüzünde ölçü yoktur, mezro yoktur yani. O karbon dönemini yaşayan insanlar gibi manen öyle 200-300 metre boyunda insanlardır. Onların her birerleri birer devdi. Devlerin yuvasında yetişmiş, devlerle hemdem olmuş, devlerle oturmuş kalkmış ve Allah'ın izni inayetiyle bir yönüyle küreye arzın yörüngesini değiştirecek kıvama ulaşmışlardı. Allah'ın izni inayetiyle. Öyle sağlam bir irtibat vardı ki onlar arasında dev Risalet Menai'ye bakınca ayrılan, birbirinden ayrılan iki tane insan ricalle meşgul oluyoruz. Bu bir iddia olmasın, epey zamandır yani, 20-30 senedir ricalle meşgul oluyoruz. Görebildiğim kadar iki tane insan veya üç tane insan ya eşinden ayrılmıştır veya ayrılmamıştır. Dövme, öldürme onu, sokağın ortasında vurma, kadınları şikayet eder hale getirme, batıda buna karşılık reaksiyon olarak bir feminizm mülahazasının doğmasına sebebiyet verme. Bunlar o günün insanının en kabuslu rüyaları içinde bile görülmeyen şeylerdi. Öyle birbirlerine sağlam irtibatları vardı. O sağlam irtibat, yuvadaki sağlamlık adeta topluma aksediyordu. Yuva toplumun bir yönüyle aynası gibiydi. Nasıl insan bütün tekvini emirlerin aynası oluyor? Onlar Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatının aynası oluyor. Mecalisi oluyor, mezahiri oluyor. Aynen öyle de yuva bir toplumun pırıl pırıl aynası gibiydi. Hadis kema tekunu yuvella ahlikum. Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz. Efendim, samandan buğday çıkmaz. Buğdaydan buğday da çıkar, saman da çıkar. Birini insanlar yer, birini de başkaları yer. Orada hiç boşluk olmaz. Orada sürekli salih bir doğurganlık meselesi vardır. Böyleydi yani bir yönüyle. Bizim medresemiz böyleydi, evimiz böyleydi, sokağımız böyleydi, camimiz böyleydi. Hani ricalde görüyorsunuz, adam kendisi orada bir yönüyle kendi rivayet ettiği hadislerden heyecanı köpürtecek onu, gırtlağa vurduracak bir şey okuyunca bir hıçkırık çekiyor, heyecanla kaldırıyorlar. Şimdiki günümüzdeki ifadesiyle ele alacak olursak, beyin kanamasından evinde gidiyor yani. Beyin kanamasından. Hiç duydunuz mu camide ibadet-ü taattan dolayı Ahmet Naim merhum secdede ölmüştü. Camide heyecandan dolayı ölen birkaç tane insan, kürsüden yuvarlanan birkaç tane vaiz, minberden aşağıya yuvarlanan birkaç tane hatip. İş böylesine şirazeden çıkmışsa toplum bütünüyle bağ kopmuş tesbih tanesi gibi saçılmışsa şayet onun istikbal vaat etmesi düşünülmez, düşünülemez. Bu açıdan da yeniden bir sahabi felsefesine, sahabi dünya görüşüne, sahabi anlayışına, sahabi mantığına fertten başlayarak yuvaya, yuvadan başlayarak topluma kadar her yerde o duygunun, o düşüncenin yeniden mayalanması ve oluşturulması, geleceğimizin teminatı, sarsılmayacağımız ayağımızın altındaki blokaj işte budur. Cenab-ı Hak onu yapmaya muvaffak kılsın. Akla gelen geldiği kadar usal arz edeyim size. Sahabe-i kiram. Ben onların hep böyle amudi yükselişleri karşısında bir yönüyle dilim yutar gibi oluyorum. Hayret ediyorum. Belki çoğunuz ismini duyduğunuz zaman da bu bacı kimdi diyeceksiniz. Nasıl bir irtibat? Havle. Hatırladınız mı? Kocası Eban. Medine-i Münevvere'den. Devri Risalet Penai'den sonra Şam önlerinde savaşa çıkılıyor. Hazreti Ömer döneminde. Çok defa o kadınlar da beraber çıkıyor. O savaşa iştirak edenlerden bir tanesi de dün Müslüman olan Ebu Süfyan ve hanımı Hint'ti. Bazı cephelerde askerler geriye çekilince o hanım eline sırığı kapmış, Romalılara karşı savaşmıştı. Bu nasıl dikey bir yükseliştir? Aklım almıyor bunu. Yani düne kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kanını içmeye teşne bulunan birisi. Onun o nur halkası, halesi içine girince birdenbire ne 180 derece dereceler ifade etmez. Öyle bir dönüş yapıyor ki orada beynin yanında, Ebu Süfyan'ın yanında. Derler, bir ok Ebu Süfyan'ın gözüne saplanıyor, çıkıyor gözü, elini alıyor, bakıyor, tahkir ederek atıyor. Ne işe yararsın diyorsan, senelerce efendini tanıyamadın diyor. Bey böyle, hanım böyle. Havle kocasının yanında savaşıyor. Haydi efendi diyor, hiç durma diyor. Resulullah'ın gösterdiği ufka doğru diyor. Birisi karşı taraftan bir mızrak veya ok atınca eban orada yere yığılıyor. Başını alıyor, dizine koyuyor ve ağlıyor. Döktüğü gözyaşlarının arkasında şu var. Ben diyor senden evvel Efendimiz'e kavuşmayı bekliyordum. Sana nasipmiş. Çok üzülüyorum ben senden evvel gitmediğimden dolayı. Benden dolu dolu selam götür ona diyor. Bu nasıl bir yuva? Bakın, Allah'la irtibatın o kadar kuvvetli yanında, Resulullah'la o kadar irtibatın kuvvetli yanında, beyne de o kadar bağlılık içinde. O vefat ediyor, başını yere koyuyor, omuzunda taşıdığı yayı oka alıyor eline, onu oka atan insanın gözünü işaretleyerek gözünden vuruyor, Bizans'ı, Romalı'yı öyle deviriyor. Öyle bir karı koca irtibatı var. Rica ederim bu yuvada yetişen çocukların başka türlü yetişmelerine imkan verilebilir mi? Nesibe. Uhud'a iştirak edenlerden, Efendimizle beraber. Orada insafsız bir kılıç oğlunun koluna iniyor. Ana da görüyor bunu. Hemen koşuyor anne şefkati yanına. Belindeki sargıyı çıkarıyor. Oğlunun koluna sarıyor, kanı durduruyor, sonra da sırtını sıvazlıyor, haydi yavrum diyor, git Resulullah'ın önünde savaş diyor. Evlat, hani ağlayanları görüyorsunuz, yadırgamayın. Şefkat çok önemli bir faktördür. Evladı ölüyor, kızı ölüyor, oğlu ölüyor, kardeşi ölüyor, abisi ölüyor, ölüyor. Günümüzde şehitler birbirini takip ediyor. İradenin ve idarenin mükemmeliyetinden çok kimseleri böyle şehadetle taşlandırıyor. Ahirete gönderiyoruz. Onlar da cüp diye cennete giriyorlar. Ve biz de onlara teselli edelim derken ne mutlu sizlere çocuklarınız bak hep şehit oldu falan diyoruz. Git Resulullah'ın önünde savaş diyor evladım. Kanı durduruyor ve tek isteği o Resulullah'ın önünde savaş. Savaşma. Böyle bir Allah Resulü irtibatı var, bağlılığı var. O mevzuda hiç tereddüt etmeden hepsi hırzü can edecek mahiyette. Aklıma geldiği için söylüyorum. Sa'd ibn-i Rabi'yi de çok iyi bilirsiniz Ansar'dan. Uhud'da bir aralık bir güftügü, bir dedikodu yayılıyor. Resulullah da şehit oldu diye. Bazıları hafif telaşa kapılıyor. Sahabi için tam telaş tabirini kullanma onlara karşı saygısızlık olur. Nisbi bir telaş yaşanıyor. Ne yapsak ki acaba? Efendiler efendisi serkarımız ruhunun ufkuna yürüdüyse biz ne yaparız burada? En güçlüler bile o esnada muvakkaten küçük bir telaş yaşıyorlar. Ve bir ikisinin dudağından da dökülüyor bu. Efendimiz vefat etti diye. O esnada onun sesi orada gürlüyor, sesi yükseliyor. Herkes o sesle uyanıyor, aklı başına gelir gibi oluyor. Resulullah'ın vefat ettiği yerde siz niye duruyorsunuz ki? Diyor. Hemen etrafında derlenme, toparlanma oluyor. Böyle bir bağlılık. Şimdi bu insanların işte molekül teşkil ettiği o küçük yapıyı düşünün. Ve sonra da bu moleküllerden meydana gelen heyeti umumiyeyi düşünün. Düşüncelerini ne üzerinde teksif etmişler? Allah ve Resulullah üzerinde teksif etmişler. Ve onların yetiştirdikleri nesillerde salih daireler türünden, yani hep doğurgan döngüler türünden, hayırdan hayır doğmuş, hayırdan hayır doğmuş, hayırdan hayır doğmuş ve hayırlı nesiller dünyanın dört bir yanında ruhu revani Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'in şehvalaşmasını temin etmişler. Baştan bu mevzuda basiretli davranarak zıtlaşabileceğiniz kimselerle bir yuva kurma meselesi doğru olmasa gerek. Ez kaza böyle bir şey olmuşsa şayet rehabilitelerle o yuvada yuvanın fertlerinde herkesin aynı duyguya ulaşmaları, aynı dünya görüşüne ulaşmaları, aynı hayat felsefelerini paylaşmaları adına yaptığımız umum işlerin yanında sabahımızı, akşamımızı da onunla taçlandırmalıyız. Çok ciddi bir beslenme olmadığından dolayı düşünün, bugün nesiller mahvolmuş durumda. Bakmayın başta Müslüman olduğunu iddia eden insanlara. İmam hatiplerde namaz kılma sayısı onda bire düşmüş. Evet, bunu işin içindekiler söylüyor. İyi mi? Onda bire imam olacaklar bunlar. Toplumda namaz kılma sayısı devamlı. Dünlerde 40-45'ler nispetindeymiş. Şimdi bir kısım anketler, istatistiklerle bu %25'lere düşmüş. Müslümanız çok şükür. Uyuşturucu ilk okullara kadar inmiş. Sigara furya. Müslümanlıktan dem vuranlar bile maşallahı var. Onu kullanmada kusur etmiyorlar. Hatta yine mesmuat ve müfserata göre bu iki tabir usulü dinde kullanılan şeyler, belki usulü tefsirde de kullanılan şeyler, kulakla duyulan şeyler, gözle görülen şeyler. Mesmuat, müfserat. Sigara değil sadece, nargile tiryakisi. Müslümanlar arasında İslam'ın ruh abidesini ikame etme iddiasında bulunanlar, maşallahı var, nargile de kusur etmiyorlar. Ve bir araya gelince tavlada da kusur etmiyorlar. Bir yemek, farklı bir toplantı bahis mevzu olduğu yerde namazın bütününü de akşama, geceye bırakıyorlar. İhtimal gecede yorgunlukla, uykusuzlukla eve düştüklerinde bu defa gidip yatağa yan gelip kulaklar üzerine şey gibi yatıyorlar. Bu ölçüde bir dejenerasyon, bu ölçüde toplum çapında bir deformasyon bence zannediyorum esasen yuvanın bozulması, tekiye ve zaviyenin misyonunu eda edememesi, eskiden medreseydi, şimdi mektep var onun yerinde, belki medreseler de hala var. Onların fonksiyonlarını eda edememeleri, toplumun içine girememeleri, bir basubadel mevt abidesi kahramanı gibi insanlara hayat üfleyememeleri ve böylece herkesin Hazreti Pir ifadesiyle mezarı mütarik bedbahtlar haline gelmesi. Hareket eden mezarlar, ne dünya adına işe yarayan bir yanları var, ne ukva adına işe yarayan bir yanları var. Onlar için ukva adına, öteler adına her şey ayar. Varsa onlar için bir yar, o da sadece dünya yar. Oysa ki Cem Karaca'nın dediği gibi Allah yar, Allah yar, Allah yar, gayrısı yar. Cenab-ı Hak bize istikamet lütfeylesin inşallah. Şayet tam böyle denge olmadıysa, denkleştirmek için o mevzuda yapılması gerekli olan şey rehabilitedir. Aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşma adına orada o ona, o da ona bir muallim gibi davranmalı, bir muallime gibi davranmalı. Ufkunun inkişafına vesile olmalı. O yuvayı bir yönüyle Hazreti Pir ifadesiyle cennet köşesi haline getirmeli. Firdevsi bir mahiyete bence onu yükseltmeli Allah'ın izni ilahiyetiyle. Cennet köşesinde Firdevs'te yetişen insanlar da herhalde Firdevsi olacaklardır ve cennetlik olacaktır Allah'ın izni inayetiyle. Çok dengeli olmak lazım. Neye karşı ne kadar alaka duymamız gerekli? Anneye o kadar. Hakları büyük onların da. Allah Celle Celaluhu kaç yerde? وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ diyor. Sonra da diğer yakınlarını zikrediyor. Değişik ayetlerde farklı tasriflerle, versiyonlarıyla Allah Celle Celaluhu kendine karşı alaka, iman, irtibat, ibadet, ubudet, ubudiyet ötesinde veya berisinde alaka duyulması gerekli olan bir şey varsa, hukuklarına riayet edilmesi gerekli olan bir şey varsa o da Allah olduğunu söylüyor yani. Bu açıdan hakkı evveli var, hakkı namütenahisi var. Büyüklüğü ölçüsünde hakkı var. Ne yaparsak yapalım, biz onun bu hakkına karşı vazifemizi bir hakkın, hakka karşı vazifemizi bir hakkın riayet etmiş sayılmayız. Ha, siz sevdirirseniz o da alemi size sevgiye sevk eder, yönlendirir. Size karşı vüt vaz eder. Kalplere bir sevgi atar. Herkes sizi gördüğü zaman alaka duyar. Aman bu insanlardır. Bir ekip olabilir, bir hareket olabilir, bir cemaat olabilir, bir millet olabilir, bir cereyan olabilir. Çok küçük bir çıkış olabilir. Fakat tercihler o istikamette ise bir numaralı tercihleri Allah ve Resuluna karşı onu her şeyden artık seviyorlarsa Allah Celle Celaluhu ona göre kendi büyüklüğüyle mefsuden mütenasip öyle bir sevgi vaz eder ki bütün insanlar onların etrafında kümelenmek için koşarlar. Efendim gözleri gibi aziz tutarlar onları. Onları bağırlarına basarlar, onlara kucaklarını açarlar. Diğerlerin hukukuna riayetsizliği gerektirmez bu onlara da. Örnek olarak efendim affen minkum. Sa'd ibn Ebi Vakkas tanırsınız, değil mi? Nasıl bilirsiniz, nasıl şehadet edersiniz? Evet, bayılırım ben ona. Evet, ister siz bayılın, ister bayılmayın. Sa'd ibn Ebi Vakkas çok hususiyetleri var. Müslümanların sayısı 40'a ulaştığında o 40'ın içinde. Hayattayken cennetle müjdelenen 10 kişi var onların içinde. Allah Resulü'nün şimdiki seviyesiz tabirle kuzeni diyebileceğimiz hala çocuğu öyle bir yakınlık içinde Allah Resulü'nün ailesi içinde. 4. Bir yerde Allah Resulü'nün yanında yayını geriyor, okunu atıyor. Allah Resulü defaatle irmi fedake ebbi ve ümmi. Annem babam sana kurban olsun at diyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas. Annesi hiç istemiyor Efendimizin yanına gitmesini. Bazen zincire vuruyor, bağlıyor onu. Bazen hitap ediyor. Fakat annesine karşı kusurda zerre kadar kusur işlemiyor. Her defasında. Anne başa çıkamayınca siyerde gördüğünüz gibi bir gün diyor ki ölünceye kadar artık bir şey yemeyeceğim diyor. Karar veriyor. İhtimal bir gün yemiyor, iki gün yemiyor. Şimdi açlık oruçları var ya. Kusur etmiyor yani. Belki elini öpüyor. Anacığım diyor, sayılıyor, sarılıyor. İlk örnek, hani Hilletin babası Hazreti İbrahim de baba elinin tersiyle putperestliğe sahip çıkıp onu itmesine karşılık ya ebeti, ya ebeti, ebeti. Bu kelimenin Türkçedeki karşılığı canım babacığım demektir. Azer'e canım babacığım, canım babacığım. Bir sayfada sadece 4 tane, 5 tane canım babacığım diyor. Canım babacığım. Sonra da ayrılıp giderken defol git diyor. Beni muhakkaten bırak derken sana istiğfara devam edeceğim diyor. Evet, Hazreti İbrahim yolu. Bir taraftan sımsıkı Allah'la irtibat devam ederken beri tarafta onların hukukuna kusur etmeme. Annesine öyle saygılı, sarılıyor. Canım anneciğim, canım anneciğim diyor. Fakat annesi açlıktan ölmeye karar verince vallahi anne diyor. Bilsem ki sen burada açından öleceksin, ben yine ondan kopmam diyor. Ve yine ayrılıp gidiyor. Akıbet ikisi için de iyi oluyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas. Bir taraftan gönülden bağlanması gerekli olan şey ona yürekten bağlanıyor. Fakat bir taraftan da tali derecede saygılı olması gerekli olan daha inanmamış. Anneye ve babaya saygıda kusur etmiyor. Öncekileri yitirdiğimiz gibi bunun da ne kadar yitirildiğini herhalde görüyorsunuz yani. Burada antır parantez arz edeyim ben. Belki benim babam da annem de benim yanlarında kalmam, vaiz olacaksam Erzurum'da olmamı istiyorlardı belki. Belki sizden çoklarınız gibi böyle hayatta onun hayatını değiştirmek istiyorlardı. Ama benim kafamda o yoktu yani. İkisi de ama annem de bana git oğlum dedi yani. Babam da ölümüne bir hafta kala bana oğlum git dedi. Burada iki göz bekliyor, orada bir sürü göz bekliyor. Git dedi, Manisa'ya tayin çıkmıştı. Fakat size samimi bir şey söyleyeyim. Acaba bundan dolayı ben gül kadar onları incittimse Allah onu bana sorar mı diye hiç kendimi affetmiyorum. Diyorum ki niye annem böyle ölüm döşeğinde yatıyorken ben yatağım onun yanında serip de onun yanında durmadım. Neden Kasse-i Bürde'yi ben kendim okumadım? Neden babam bana dedi ki oğlum dedi hastaydı yatakta. Şurada dedi 7 tane mezar gördüm. 7.'si benimdi dedi. Bir hafta daha kalsam burada dedi bana. Sonra da düşündü. Git dedi oğlum. Neden ben o bir hafta onun yanında beklemedim diye kendimi hiç affetmiyorum. Kendimce yaptığım şeyleri Allah için yapmaya çalışıyordum. Efendimiz için yapmaya çalışıyordum. Hazreti Pir'in yolunda yapmaya çalışıyordum. Belki çok farklı şeylere arzum isteğim olmuştur belki, gönül kaymaları olmuştur. Fakat tercihimi hep o istikamette yaptım. Aman iman ve Kur'an hizmeti bu varken, Hazreti Pir bu yolda çok önemli bir rehberken bana düşen şey olur dedim. Fakat beri tarafta acaba orada kusur ettim mi diye kendimi hiç affetmiyorum. Böyle bir şeyimi size söylemede de beis görmüyorum. Sa'd ibn Ebi Vakkas bir başka yanı da Katsiye'nin Fatihi'ydi. Öyle askerde serkarlık yapmamıştı ama fakat Hazreti Ömer yüksek firasetiyle onu göndermişti. Ve Pers Sultanlığı, Yezdücer Sultanlığı onun da yıkılmış, Irak, Acem, İslam toprakları içine katılmıştı, oydu. Bütün bu güzelliklerinin yanında Sa'd ibn Ebi Vakkas, Irak'ta da yani esas orada kaldığı Medain. Kapısının önünde bir sundurmalık gibi bir şey yapmıştı. Bir yönüyle kapı kapalı gelen insanlar muhakkaten orada beklediklerinden dolayı hani günümüzdeki muhafızlar, korumalar gibi bir şey. Hazreti Ömer bunu duyunca kapının önündeki sundurmalığı yık dedi ona. Seninle görüşmek isteyen kimseler geldiklerinde herhangi bir şeye takılmasınlar. Arzularını, isteklerini, ihtiyaçlarını oradaki o vali-i umumiye, eyalet valisine çok açıktan açığa ifade etsinler. O da o sundurmalığı yıktı. Çardak gibi bir evde yaşadı. Türkiye gibi 20 ülkeyi idare edecek kabiliyette bir insan. Sultanlıklar üstü sultanlığa sahip bir insan. hayatı seniyelerini çardak gibi bir yerde geçirdi. Allah hukukuna o kadar riayetkar, peygamber sevgisine o kadar bağlı, munkat, anne baba hukukuna o kadar riayetkar ve aynı zamanda o kadar mahviyet ve tevazu içinde. Siyer. Merak ediyorsanız siz bilirsiniz bunları da bakabilirsiniz. Yanlışım varsa yüzüme çarpabilirsiniz. Çok sevdiğim birisi de benim o Musab İbni Umeyr'dir. Annesi onu da zincire vurur. Anne yüreği acıyınca çözeyim zincirleri der. Zincirden çözülünce de ekmek yeme, su içme falan düşünmeden Efendimizin yanına koşar. Biliyor musunuz daha 20 yaş dememiştir. Bu ne imandır? İhtimal o da o 40'ların içindeydi. Mekke'nin sokaklarında gezerken tanjurlar açılır. Herkes ona bakar. Hususiyle alaka duyan kimseler bakarlar. Şık, Allah'ın Yusuf güzelliğine mazhar ettiği birisi. Fakat bunların hiçbiri onun gözünde değildir. O gözünü Allah Resulüne teksif etmiş, adeta ondan başka bir şey görmüyor. O mercekle, o adese ile Allah'a bakıyor. Derin bir Allah sevgisi ve peygamber sevgisi var o yaşta. O yaşta nasıl cismaniyetini, beşeri karizelerini, hissiyatı nefsaniyesini, hevasını aştı, şaşarım ona. Ya bu Allah Resulü tarafından öyle keşfedilmiştir ki, Akabelerde Medineliler bir insan istediklerinde o 6 tane ayaklarını bastıkları toprağı gözüme sürme gibi çekeyim. O ilkler bir insan istediklerinde o genç delikanlıyı gönderir oraya. Henüz dünyadan nasibini almamış, imkanı olan bir ailenin çocuğu. Herkes arkasından koşuyor. Fakat Allah Resulü onu oraya gönderir. Öyle bir istidat vardır ki, o Evs, Hazreç birbirlerini bile yediği dönemde hem onlardan hem öbürlerinden bir sürü insan koparır Allah'ın izniyle. Sa'd ibn-i Muaz gibi baba yiğitler bile onun eliyle. Ertesi sene ağza kolay. Sizin devletinizi idare eden insanların hayatta 7 tane insanın hidayetine vesile olduğunu söyleyebilir misiniz? Soruyorum. Niye cevap vermediniz?
Hayır.
70 küsur insanla Akabe'ye gelir. Arkada bıraktıklarının sayısını bilmiyoruz. Ta Medine'den Mekke'ye gelen 500 kilometrelik yeri yaya yürüyerek eşe bağışlayın. Merkebin sırtında, katırın sırtında Akabe'lere gelip Efendimiz'e biat eden. Kur'an'dan kaç ayet nazil olmuştur? Dinin ne kadarı biliniyordur? Kahraman Mus'ab orada ne kadar şey anlatmıştır o insanlara. Fakat samimiyeti, vefası, ihlası iksir gibi onların gönüllerine girmiş, onları fethetmiştir. Şimdi vüd vaz edildiğini görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına üven de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan ahvalini sormaz mı? O Allah'la o kadar derin irtibata geçince, yürekten sevince, Allah da onu herkese sevdiriyor, mesajını herkese sevdiriyor. İnsanın iftihar tablosunun yüzünü güldürecek bir toplumla geliyor oraya. Onlar Efendimiz'i aman ya Resulallah bize gel diyor. Burada işkence görüyorsun. Bize gel. Kaç tane ayet duymuşlar? Demek ki çok duymak esas değil. Onu defaatle hatmetmek evet bir kıymeti var. Fakat esas onun özünü, ruhunu kavrama. Onlaşma. O onlaşmayla esas ona ulaşma. O mesajlarla onlaşma, mesajlaşma. Onlarla ona ulaşma. O koca kahraman onu yapmış. Dünya gözümde değil zaten. Du cihanda nel yudum hanımanım kalmadı diyenlerden bir tanesi. Hicret tahakkuk ediyor. Bedir'de Yaman, Yavuz savaşıyor. Sıra Uhud'a gelince 3. sene hicretin. Yani Efendimiz oraya teşrif buyuralı 2 sene ya olmuş ya olmamış. Müslümanların kökünü kazmak için Uhud'da Medine-i Münevvere'yi kuşatıyorlar. Bir kalkan gibi Allah Resulü'nün önünde duruyor orada. Henüz dünyadan bir gül bile koklamamış. Bütün güller arkasında koştuğu halde o tenezzül edip bir tanesini burnunun önüne götürmemiş. Yiğitlik orada. Allah Resulü'ne kalkan bir kılıca karşı bunlar siyerde doğru. Sağ kolunu kaldırıyor, kalkan yok. Kol kopup gidiyor. Diğer kalkan bir kılıca karşı sol kolunu kaldırıyor, o da gidiyor. Bir kılıç kaldırınca bunu ben siyerde görmedim, güvendiğim bir zattan dinledim. Bu defa boynunu uzatıyor. Boynundan da ne kadar o kılıç kesiyorsa yüzüstü yere kapanıyor. Yüzünü toprağa kapatıyor. O zattan dinlediğimi arz edeyim. Diyor ki Allah'ım diyor, Resul'ün huzurundayken ona kılıçlar inip kalkıyor. Ben böyle onu terk ettim burada, utanıyorum senin huzuruna gelmeye. Öylesine içten bir bağlılık Allah'a, Resul'una. Ama annesine karşı da hiç kusur etmiyor. Hiç incitmiyor müşrike annesini. Bir tane daha ister misiniz? Ebu Hüreyre, Devs'in arslanı. Hicret ederken hicret tarihinde şüphe var. Vefat-ı Nebeviye'den 3 sene evvel diyenler de var, 8 sene evvel diyenler de var. Annesi de beraber geliyor. Fakat hiç Efendimiz'e inanmıyor. Hiç ama inanmıyor. Onun gönlünü edeceğim diye taklak atıyor annesinin karşısında. Sonra Suffe'ye koşuyor. Taklak atıyor, Suffe'ye koşuyor, taklak atıyor, Suffe'ye koşuyor. Bir gün hıçkıra hıçkıra ağlayarak Huzur Risalet Penahi'ye geliyor. Öyle ağlıyor ki kalbi duracak gibi. Niye ağlıyorsun ya Ebu Hüreyre? Annem sana çok uygun, ben telaffuz edemeyeceğim onu. Sana çok uygunsuz bir laf etti, dayanamadım ben. Peygamber sevgisi. Ama birader dün bir, bugün iki sen geldin oraya. Bu nasıl tanımadır? Bu nasıl dike yükselmedir böyle? Ne olur ya Resulallah, dua et, değişsin annem. Demek ki eşref zatı rastlayacak. Allah'a kalkan o yüce eller, boş dönmeyen yüce eller kalkıyor. Allah Mehdi Ümmü Ebu Hüreyre diyor. Allah'ım Ebu Hüreyre'nin annesine hidayet eyle diyor. Öyle inanmış ki yerinden ok gibi fırlıyor, kapının önüne kadar geliyor. Kapı kilitli. İçeriden bir tuhaf sesler geliyor. Kapıya vuruyor, biraz sonra kapı açılıyor. Anne banyo yapıyormuş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Bu defa ağlamalar farklı şekilde sevinç çağlayanlarına dönüyor. Allah sevgisi, peygamber sevgisi ve fakat hukuku üzerimizde olan insanların hukukuna da milimi milimine riayet etmeli.